Ayrım 35, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel. Sayfa 490, İstanbul'un Fethi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı öyle cavala cavuz bir olay değil elbet. 29 Mayıs 1453'ü Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçiş tarihi saymak bir biçimci özentisinden öte anlam taşımıyorsa da İstanbul'un fethiyle dünya epey bir biçim değiştirdi demek de yanlış kaçmayacak herhalde. İnsanlığın açık denizlere açılışını, bir anlamda Osmanlı'nın Asya ile Avrupa arasındaki ana kara yolunun bu düğüm noktasını kapıp kapatmasıyla başlamış sayanlara hak vermemek elde değil. Bizler içinse Rönesans'ın eşiğine kadar gelip de bir türlü cümle kapısından giremeyişimiz bakımından ne kadar hüzün verici olursa olsun bu olay o dağdağlı imparatorluk yaşamını tarihimize kazandırmakla başımıza taç edilesi bir olaydır. Dünyanın bu cennet köşesinde bir dem sürüp abat olup da gözümüze gönlümüze onca güzelliği sebil edenlere şükran duymamak elde mi? Çirkinleştirmek için, cehenneme çevirmek için, evvel Allah hiçbir gayreti esirgemememize karşın, İstanbul'da yaşamak başlı başına bir teselli olarak kalabiliyorsa hala, düşünün ne büyük bir nimet geçmiş elimize. Bizse Vatan Caddesi'nin surlarla kesiştiği bölümünde bir tören düzenlemekle, mehter marşları ile Ulubatlı Hasan'ın surlara bayrak dikişini ve şehit oluşunu canlandıran temsili bir Fatih tablosu sergilemekle bu nimete minnet borcumuzu da eda ettiğimizi sanıyoruz. Yarım yüzyılı aşan hayatı biçaremde İstanbul'da tek aksamayan şeyin bu güzelim kentin sakinleştirilmesi süreci olduğunu görmekle bahtiyar değilim elbet. Çoluğumuza, çocuğumuza, kardeşlerimize reva gördüğümüz insafsızlığı İstanbul'a göstermekte de kusur etmiyoruz maşallah. Geçen de bir arkadaşla küçük yalıda denize inen bir sokakta yürüyorduk. Kadri Has'ın kaşhanesini gösterdi. Lenduha bir beton yığını nasıl çirkin anlatamam. Meysu gibi para dökmüş bu sakalete belli. Betonla denize set indirmiş, ucuna da çükündürük bir beton kameriye oturtmuş o görmemişin oğlu. Hiç harcamadıysa o zevksizlik numunesine 5-10 milyon harcamış en azından. Baka kaldım valla. Derken burnuma kerih bir koku geldi. Aa, baktık 10 adım ötede koca bir lağım ağzı deryaya necaset yetiştiriyor. Anlayın siz ne has adam o has. Burnunun dibinden denize karışan lağımın bir çaresine bakacağına, bok kokuları arasında muhteşem kameriyesinden fiyaka satmada beis görmüyor. Bu gönül fıkarası zenginin adam yerine saymadığı işçileri ise hiç değilse gece kondularının bir mendillik bahçesini sardunyalarla donatıyorlar. Bu necaset fatihlerinin enderununa çırağı olup olan şair tabiatını idiş ettirdikten sonra Sultan-ı Şuara rütbeyine nail olan Necip Fazıl, tercüman-ı hilaf-ı hakikatte İstanbul üstüne bakın neler döktürmüş. Bunlar Sultan-ı Şuarası da bu kadar olur işte. Tarihin gözleri var surlarda delik delik, sevvi endamlı sevvi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat, pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana öleceğin ne çare. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul, İstanbul, İstanbul. Şiirin adı da Canım İstanbul, hay canın çıkmasın senin emi. Fethinin üstünden 527 yıl geçeli, para gözlülerin çirkinliğine, pisliğine, keşmekeşine kaptırdığımız İstanbul'u yeniden fethetmenin zamanı geliyor. Ulubatlı Hasanlara yine iş düşecek. Hazır olalım ya Settara. 1 Haziran 1980. Dozer şoförü ben ev yıkmam deyince kaçak gece kondular yıkılamadı. 1 Mayıs mahallesinin alt tarafında yasa dışı yapılan gece konduları yıkmak için giden polis, jandarma ve askeri birlikler belediyenin dozer şoförü ben ev yıkamam deyince geri döndü. Planlaması bir hafta süren ve askeri birliklerin zırhlı araçlar desteğinde kuşattığı 1 Mayıs mahallesindeki ev yıkmayan dozer şoförü için yasal işlem yapılacağı bildirildi. 1 Mayıs mahallesinin alt tarafında tapulu araziye yasa dışı gecekondu yapıldığının belirlenmesi üzerine mahkeme kararıyla yıkım kararı alındı. Bir hafta önce planlaması yapılan harekat dün sabah 8.30'da başladı. Askeri birlikler zırhlı araçların desteğinde yıkılacak evlerin etrafını çevirerek direnmemelerini söyledi. Evlerde oturanlar ise direnmeyeceklerini belirterek beklemeye başladı. Bu arada polis ve jandarma kuvvetleri de yıkım yapılacak evlerin çevresine geldi. Sayıları 1500'ü aşan güvenlik kuvvetleri Kadıköy Belediyesi'nin yıkım görevini yapacak dozerini beklemeye başladı. Saatlerce süren bekleyişten sonra tek bir dozer güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu tepeye geldi. Ancak gelen dozerin şoförü ben ev yıkamam deyince herkes olduğu yerde kaldı. Dozerin şoförü kararında ısrar edince güvenlik kuvvetleri toplanarak geriye döndü. Hür ve Sür sürümlü gazetelerimizden birinin 1 Haziran günlü sayısında çıkan bu habere dikkatinizi çekmek istedim. Anlatılan olay üzerine bizim de söyleyeceklerimiz var. Yalnız daha önce dozer sözcüğünün nereden gelme olduğunu saptayalım. Dozer, buldozer sözcüğünün kısaltılmışı, Amerikancının konuşmacasında yıldırma ya da şiddet yoluyla önleme, yasaklama ya da cebretme demeye gelen buldozer fiilinden üretilmiş bir has isim, bulboğa, dozerde yatıştırıcı, uyuşturucu demek olduğuna göre boğayı geriletmek, durdurmak, ürkütmek için kullanılan bir usul ya da nesne anlamına gelse gerek aslında. Herhalde yapımcı bir firmanın bu ismi benimsemesi üzerine bugünkü kullanımına ulaşmış, yani yıkıcı, düzleyici araç anlamına gelmiş. Bu olayda yıldırma ya da şiddet yoluyla önlenen, yasaklanan ya da cebredilen şey, yani nesne, 1 Mayıs mahallesi halkı. Daha doğrusu bu halkın anayasamızca da yurttaşlara tanınan insanca hakkı. Aynı olayda özne ise sayıları 1500'ü aşan güvenlik kuvvetleriyle zırhlı araçlar ve onların yıkımı gerçekleştirecek diye saatlerce beklediği haberde belirtilen dozer ile dozerin şoförü. Ümraniye'deki 1 Mayıs mahallesinin bu olayda boğa yerine konan ve daha önceki olaylarda gece kondularının yıktırılmasına, boğalık demeyeyim ama pek de yumuşak başlılık göstermemiş olan ahalisi bu sefer nedense direnmeyeceğini söylüyor. Haberde öyle deniyor. Bu koskoca bir panzer birliği karşısında bu çilekeş deyince serkeş topluluğun yılgınlığından ötürü olmuş olabilir. Ama olmayabilir de. Belki kucaklarındaki taşlardan, ellerindeki sopalardan gayri güvendikleri, bekledikleri başka bir şey vardı. Nitekim boğayı yola getirmekle görevli güvenlik kuvvetleri de karşı tepede bir bekleme içinde. Saatler sonra buldozer denen o canavar uzaktan görünüyor. Evleri yıkacak olan kasınıyor, kalkınıyor, evleri yıkılacak olanlar da yıkılır gibi oluyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor canavar. İki tepenin arasındaki çukurlukta duruyor. Ne demek ola ki bu? Derken canavarın içinden bir insan atlıyor aşağı, dozerin şoförü. Ben ev yıkamam diye haykırıyor. Olduğu yerde donup kalıyor herkes. Görülmüş, işitilmiş şey mi bu? Ev yıkıcı gönül yapıcılığına çıksın, hakkında yasal işlem yapılacağını, sonunda işini yitirip boş gezenler ordusuna katılacağını bile bile üstlerinin buyruğuna boş verip vicdanının sesine kulak versin. Devletin devine sürücülük eden bir hizmetli 5-10 hakuran kafesi karşısında pes etsin. Yuva kavramını, evi devletten daha da kutsal bilsin. İçinde bulunduğu devletli güçlere bağlı kalacak yerde içinden çıktığı fakir fukaradan yana çıksın. Hayret, hayret. Derken efendim şoför güvenlik kuvvetlerinin omurtular arasında geçiyor direksiyonun başına ve 1 Mayıs mahallesi halkının gözünde birden insanlaşıveren canavar salına salına uzaklaşıp gidiyor bayırdan aşağı. Ya panzerler? Bunun üzerine onlar da toparlanıp gidiyorlar üstlerine ve üstlerine. Tabii bir bakıma onlar da insan yapısı değil mi canım? 6 Haziran 1980 X ile Y arasında bir anlaşmazlık 1. Ayşegül Yılmaz adında bir okuyucumuz 18 Mayıs'ta çıkan ilk ket başlıklı yazıma ileri gitmeyen kadınlar mı erkekler mi diye bir yanıt yollamış. Dipnotunda da sizin demokrasiye olan inancınıza güvenerek bu yazıyı halkın dilinden köşesinde mümkün olan en kısa zamanda yayınlayacağınıza inanmak istiyorum diyor. Bu nazikane ultimatoma uyarak ama demokrasiye olan inancımdan değil, düşünceye saygımdan yazısını kendi köşemde yayımlatacağım. Halkın dilinden köşesi için fazla ağdalı kaçabilir çünkü. Ertesi günü de yine düşünceye saygımdan bu yanıtı yanıtlayacağım. Kapitalist toplumda kadınların ezilmişliği, ikinci cins oluşu hepimizce bilinen bir olgu. Kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelenin başarıya ulaşması için kadın erkek tüm halkın omuz omuza vermesi gerekliliği de bir diğer olgu. Peki ama bunları söylemek kapitalizmden nitelikçe çok farklı bir toplum olan sosyalizmi kurma mücadelesindeki devrimciler açısından yeterli mi? Marx sınıfsız toplumun gerçekleşmesinin temel ölçütlerinin kafa kol emeği, kır kent kadın erkek arasındaki ayrımın ortadan kalkması olduğunu söyler. Sınıfsız topluma geçişte bir süreç olan sosyalizm, kadını erkekle eşit kılacak, ona toplum içinde layık olduğu onuru verecek koşulları hazırlar. Bunları hep biliyoruz. Peki bu bildiklerimiz, kurmak istediğimiz topluma özgü ilişkilerin nüvelerini bugünden içimizde canlandırmak isteyen bizlere nasıl yansıyacak? Kadın erkek ilişkileri konusunda sınıflı toplumların binlerce yıllık birikiminin bize empoze ettiği her türlü ön yargı ve şartlanmayı kırarak, değil mi? Yani kadına bir ev kölesi, erkeğin ihtiyaçlarını tatmin eden bir varlık ve bir çocuk bakıcısı olarak değil, bir insan, bir yoldaş olarak bakacağız. Kendini en devrimci gören erkeklerimizin bile bu bakış açısına kolayca ulaştığı söylenemez. Çünkü erkek sınıflı toplumda kadına atfedilen niteliklerden yarar sağlar. Yani kadının kendisine hizmet eden konumunu kırmasını, kendisiyle eşit bir konuma gelmesini ve hak iddia etmesini hazmedemez. Nasıl kapitalist örgütlenip hak isteyen işçiye, daha dünkü şalvarı yırtık kapımda el pençe divan bekleyen Teres, bugün ne hakla baş kaldırıyor diye öfke duyarsa, erkek de devrimciliğinin hızına bağlı olarak kendisiyle eşit konuma gelmek isteyen kadına, karısına veya kızına öfke duyar. Bunu kimi zaman belli eder. Tamam, ben feodalim, beni böyle kabul edin diye kestirip atar ya da davranışına devrimci kılıflar bulur. Benim çok önemli işlerim var gibisinden. İşte bu nedenle Engels, ailede erkek burjuva, kadın proleterdir demiştir. Dolayısıyla kadınlar, bilinçlenen ve toplumsal mücadeleye katılmaya karar veren kadınlar, önce kendi çevrelerindeki erkeklerle mücadele etmek zorunda kalırlar. Onlardan gelen engellemeleri kırmaya çalışırlar ve bu engellemeler ideolojik olmanın ötesinde ev işleri ve çocuk bakımı gibi maddi biçimler alır. Çalışan kadın ev işlerinde ve çocuk bakımında kocasından hemen hiç yardım görmediği için her türlü toplumsal etkinliğin dışına itilir. Bu noktada sorunun çözümü ev işleri ve çocuk bakımının karı koca arasında eşit paylaşılması, erkeğin kadına hizmetçi ve bir tatmin aracı gözüyle bakan her türlü anlayışı kırmasıdır. Bu da bilinçli bir ideolojik mücadeleyi gerektirir. Sınıflı toplumun kadına bakış açısını erkeklerde ve kadınlarda kıracak bir ideolojik mücadeleyi. İşte bundan ötürü hep birlikte devrim mücadelesine katılmalıyız demek, sömürüyü ortadan kaldırarak eşitsizliğin temelini yıkarsak sorun çözülür demek yeterli olmamaktadır. Yeterli olmadığını kültür ve üst yapı sorununa gereken önemi vermeyen sosyalist toplumların bugünkü durumu gösteriyor. Bir nokta daha, feminizmi ucuzuna kadın ve çocukları çalıştırmak üzere tezgahlanmış bir burjuva oyunu olarak tanımlayıp, aletleri de burjuvazinin gufuruk, evde kalmış kızlarıdır demek işin kolayına kaçmak oluyor. Batı toplumlarının burjuvazisi de kendi yayın organlarına, feminist akımların liderlerinin resimlerini basarak, bu çirkin kadınlar koca bulamadığı için böyle şeylerle uğraşıyor diyor. Oysa feminizm bugün sınıf mücadelesini saptırıcı bir araç olarak kullanılsa da kadınların sınıflı toplumdaki ezilmişliklerine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çıktığında ilerici bir öze sahiptir. Burjuvazinin feodalizme karşı verdiği mücadelenin ilerici olması gibi. 1848'de ABD'de kadın haklarını savunmak üzere toplanan ilk kongrenin aynı zamanda köleliğin kaldırılmasını savunmakta olduğunu belirtmek isterim. Mücadelemiz elbette kadın erkek birlikte kapitalizme karşı ama aynı zamanda kendi içimizde kapitalizmin değer yargıları ve düşünüş tarzına karşı olmalı. Saygılarımla Ayşegül Yılmaz, 7 Haziran 1980. X ile Y arasında bir anlaşmazlık 2. Bu X ile Y ne mi dediniz? Cinsiyet kromozomları bunlar. İnsanoğlunda 46 tane kromozom var. Kadınlarda biçimce ve büyüklükçe birbirini tutan 23 çifte ayrılabiliyor kromozomlar. Erkekte ise 46'dan ancak 44'ü birbirini tutuyor, yani çift oluşturuyor. Geriye birbirine hiç benzemeyen iki kromozom kalıyor. Birisi X kromozomu diye anılan büyük bir kromozom. Bu kadında 7. sıraya rastlayan kromozom çiftine adam akıllı benziyor. Öbürü ise büyüklükçe son iki çifte çok yakın, küçük bir kromozom, Y kromozomu diye anılıyor. Dolayısıyla kadının 2X kromozomu var deniyor genotipi. Buna karşılık XY. Henüz bilinmeyen bir mekanizmayla bu XY çiftinin varlığı başlangıçsal cinsiyet bezini daha dölüt aşamasında husiyeye dönüştürüyor. Ardından da erkeklik organı ile öbür özellikleri gelişiyor. XX çiftinin varlığı ise cinsiyet bezinin yumurtalığa dönüşmesine yol açıyor. Ardından da kadınlık organı ile öbür dişilik özellikleri gelişiyor. Görüyor musunuz? Cinsiyet ayrımını doğuran şey büyüklükçe en küçük iki kromozom çiftine eş düşen bu küçücük Y kromozomu. XX ve XY kromozomları tohum hücresinin oluşumu ve döllenme bakımından öbür çiftleri gibi davranırlar ve çocuğun cinsiyeti tabanın X ya da Y kromozomunu aktarmasına göre belirlenir. Annenin 2X kromozomu olduğu için ancak 1X kromozomu aktarabilecektir. Diyeceğim bütün kadın erkek kavgası hep o piç kurusu Y kromozomunun başının altından çıkıyor. Adeta kıl payı bir şey erkek ya da dişi oluşumuz. Ebem kuşağının altından geçmeye de gerek yok. Belirli yoğunlukta bir hormon tedavisi ve bir cerrahi müdahale ile dişiyken erkek, erkekken dişi olabiliyorsunuz sonradan. Hermafroditler de var. Ünsalar yani. Hem dişi hem erkek organları olan insanlar. Lafı fazla uzattım belki ama dişilikle erkekliğin nasıl iç içe olduğunu ve aradaki ayrımın öteden beri abartıldığı kadar büyük olmadığını vurgulamak için yaptım bunu. Ama hemen söyleyeyim, sınıflı toplumda genel sömürü şematiği içinde abartılarak erkeğin kadını sömürmesine, şeyleştirmesine, metalaştırmasına el veren bu kıl payı ayrım yine de bir ayrım. Üstelik yaşamımızı zenginleştiren ve de doğaya uygun bir ayrım. Oysa kadının özgürleşme mücadelesi genel sömürü ve o sömürüye yol açan ana çelişki, sınıf çelişkisi gölgeye düşürülürcesine abartılarak sırf erkeğe karşı yürütülen bir mücadeleye dönüştürüldüğünde başka bir çarpıklık gelberi ediliyor. Giderek kadın erkek eşitliği istemi, kadının kadın olmaktan çıkıp erkekleştirilmesi, erkek rolüne soyundurulması aşırılığına vardırılıyor. Benim eleştirdiğim de bu işte, yani feminizm. Bu akım kadının kadın olarak özgürleşmesi yerine kendine göre özgür gördüğü erkeğe özenerek onunla sidik yarışına girerek kendi olmaktan çıkması, dolayısıyla da elde ettiği özgürlüklerin elde edeceği özgürlüklere aykırı düşmesi sonucunu doğuruyor. Yoksa tartışma konusu yazımda da belirttiğim üzere elbet köklü feodalizme giden erkekler karşısındaki kadın çocuk eşitsizliğini ortadan kaldırmak gerekecektir. Ben bunun yolu sömürüyü ortadan kaldırarak bu eşitsizliğin temelini ortadan kaldırmaktır derken genel sömürünün bu ucunda da ideolojik bir mücadele verilmesin demedim. Tabii Ayşegül kardeşimizin belirttiği gibi en devrimci görünen erkeklerimiz bile bu konuda devrimciliklerine yaraşır görüş açıklığına ulaşmamış olabilirler. Bu bakımdan onları eleştirmekte hatta hırpalamakta elbet yarar var. Nitekim ben Ayşegül'ün uyarıcı mektubunu aldıktan sonra yıllardır evde yemek işini üstüme almışlığıma karşın bulaşığa el vurmamakla ayıp ettiğimi hemen kavrayarak sıvandım o işe de. Yalnız devrimle uğraşmaya vaktimiz kalmıyor diye ev işlerini gördürmek için hizmetçi tutan devrimci feminist kadın arkadaşlarımızı da biliyoruz. Sömürülmeyeyim derken bir başka insanı sömürme de hoş görülür bir davranış olmasa gerek. Ayşegül yazılarımı, yapıtlarımı alıcı gözüyle okumuşsa bilecektir. Ben üst yapı, altyapı ilişkisini altyapı mekaniği içinde görenlerden değilim. Sadece ben o yazımla kadın özgürlüğü sorununun genel sınıfsal mücadeleyi göz ardı eden bir hırçınlık ve toptancılıkla ele almanın yanlışlığına değinmek istemiştim. Bizim anamız sınıfsal anamızdır, çocuğumuz ise sınıfımızın geleceğidir. Amacımız da erkeği, kadını, çocuğu hep birliyiz. Amacımız da Türkiye'yi bu anasız babasız, öksüz halden kurtarmaktır demiştim. Ayşegül hiç merak etmesin, sınıfsız toplum insanoğluna olanca yaratıcılığını, olanca doğurganlığını kazandıracağına göre sınıfsız toplum anaerkil bir toplum olacak elbet. Bilmem böylece çok ileri gitmiş oluyor muyum? 8 Haziran 1980 Cumhuriyet. Biz kendimizi ele güne tanıtamıyoruz diye yakınırız boyuna. Yaşadığımız ezbere dünyanın ne kadar aşikare olduğunu hafsalamız almıyor da ondan herhalde. Bir yabancının ne anarşik bir ömür sürdüğümüzü anlaması için Yeşilköy Havalimanı'nda 5 dakika konaklaması yeter de artar bile oysa. Sıkı yönetimin anarşi sanıklarını inceden ince istatistiklerle ilanladığı bildirilere ne gerek var? Daha limanın ağzında biz Baader-Meinhof çetesinin ömründe başarmayı düşleyemeyeceği bir keşmekeşi sergilemekte birebiriz maşallah. Ama danasını merak eden olursa kentin içine doğru bir zahmet ediversin. Sayısı 130 bini bulan bir işportacı ordusunun, affedersiniz, gerilla kuvvetinin nelere kadir olduğunu şıpın işi kavrayacaktır. O arada üst üste park etmiş arabalar arasında seyirtirken tatlı canını seferi ve serseri bir tekerin altında yitirmezse tabii. Ama bu göz dağlarından da yılmayacak kadar gözü pekse, varsın gavuroğlu kafayı çekip Pierre Loti Caddesi'nde şamata etmeye kalkışsın ya da Henry ile Hayde gibi Ege sahillerinde denize girmeye davransın. Ben kendi hesabıma 20 milyon Alman turistinden geçen yıl Türkiye'ye uğrama cesaretini gösteren 100 bin kişinin dünyadan habersiz birer gerzek olduğu kanısındayım. Tevekkeli Türkiye'den kaçan bir zenginimizin sabah şerifler hayırlar olsun muhabirine, Türkiye'de ne iş ne de can garantisi göremediğim için kana transfer oldum. Şimdi 30 yıllık yorgunluğumu, kasıklanmaktan değil kazık atmaktan elbet, kandaki katımın balkonuna ayaklarımı uzatarak viskimi yudumlayarak çıkarıyorum. Kışlarımı ise Paris'te geçiriyorum diyor. Öyleyse siz olun, aklınızı başınıza devşirin. Namık Kemal'in 77 yaşındaki torunu Selma Ekran hanımefendi gibi dünya gözüyle vatanımı bir daha göreyim hülyasıyla buralara teşrif etmeyin. Yoksa ısmarladığınız şiş kebap yerine şiş köfte getiren garsona itiraz etmeye kalkacağınız tutar ve hesap öderken verdiğiniz 1000 liranın 100 lira olduğunu söylediğinde mırın kırın etmeye kalkışıyorsanız restoran sahibi gelir sizi yerinizden şamama gibi kaldırır, bir güzel silkeler. Bu arada da kalça kemiğiniz kırılır alivallah. Ya hem canım yurdumuzda can ucuz diye her şey de o kadar ucuz değil. Bizde Hilton'da bir gecelik tek yataklı oda 87 dolarsa aynı konfor New York'ta 80 dolara, o da genel müşteri oranı içinde %25'e varmış olan kendi kalantorlarımızdan fırsat kalırsa. Sonra da bu işe para yatıracaksın ki para kaldırabilirsin. Oysa banka kredileri içinde turizme geçen yıl düşen pay 1/3. Yine de bu yatırım kıtlığı içinde Turizm Bakanı Barlas Küntay yat limanları inşasından söz edebiliyorsa elbet bir bildiği var. Bal Mahmut'tan işittiydim. Bir Musevi yurttaş, dün Madame Rosa'nın yatına bindim. Ama ne beyaz, ama ne yeniş, ama ne yüzel diye övgü döktürmüş. O hesap belki bizim bakanda böyle beyaz, böyle yeniş, böyle yüzel bir turizm politikası ayarlamış olacak. Bu bakana iyi bakın ki daha başka yöntemler de bulmuş olsa gerek. Örneğin geçende verdiği bir demeçte turizm alanında toplu iş sözleşmeleri başlamıştır. Bu safhada işçi alabildiği kadarını isteyecek, işveren de vermesi gerekeni verecektir. İdeolojik greve başvurmak isteyenler de bindikleri dalı keseceklerdir. Şurası unutulmamalı, sendikal hak yalnız demokrasinin işlediği ülkelerde mevcuttur diyordu. Üstünden bir hafta geçti geçmedi bakanlığına bağlı 8 iş yerinde sözleşme anlaşmazlığı patlak verdi. Grev ve ardından lockout'un başlaması bekleniyor. Bu da elbet yurdumuzda milli güvenlik gerekçesiyle grevin ertelenebilmesi olasılığına karşın demokrasinin var olduğunu gösteren bir kanıt. Derken evvelsi günü Barlas Günta yeni bir yöntem daha bulduğunu açıkladı. Şöyle diyor. Bir gün Türkiye'de idam sehpaları kurulursa komünistleri asmak için kurulacaktır. Dört iklim, dört köşeden sehpalarda dilleri sallanan komünistleri seyretmeye yurdumuza nasıl turist akacağını tasavvur edebiliyor musunuz? Üstelik biz bu alandaki bütün dehamıza karşın henüz dört başı mamur bir turizm sanayi geliştirmeyi başarmış olmamakla birlikte Büyük Millet Meclisimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 turu aşmış olmamız itibariyle Cumhuriyeti Cumhuriyet haline getirmiş olmakla ne kadar övünsek azdır. 13 Haziran 1980 35. ayrımın sonu. Sayfa 504.